Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu programımızda sizlerle daha önce başladığımız minvalde bir ayet, bir hadis, bir kıssa şeklinde devam edeceğiz inşallah. Geçtiğimiz hafta en son Fatiha suresinin Maliki yevmiddin, din gününün sahibi olan Allahu Teala'dan bahsetmiştik. Bu ayeti üzerine biraz konuşmuştuk. Kısaca hatırlayarak Fatiha suresinin bir sonraki ayeti olan İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ayet-i kerimesini beraberce işlemiş olalım inşallah. Muhterem dinleyicilerim, istiazeyle yani şeytandan sığınarak Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamış olduğumuz Kur'an-ı Kerim okuyuşunda, tilavetinde Fatiha suresinde Allahu Teala bize Rabbul Alemin olduğunu hatırlatmış ve bütün hamdlerin kendisine ait olduğunu altını çizerek vurgulamıştı. Daha sonra Besmele'deki iki esmasının Er-Rahman ve Er-Rahim isimlerinin tekrar ikinci bir ayet olarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den sonra tekrarıyla bizleri rahmetinin ne kadar geniş olduğunu, dünyayı ve ahireti nasıl kuşattığını hatırlatmış, böylece büyük bir ümide gark etmişti. Biz kullar olarak Allah'ın bu rahmeti ve engin, sonsuz, her şeyi kuşatmış şefkati sebebiyle, merhameti sebebiyle eğer zaafa düşersek, yapmamız gereken kulluk vazifelerini ihmal etmeye başlarsak, kul olduğumuzu unutarak sadece nefsimizin peşine düşersek ve netice itibariyle şeytanın Allah'ın rahmeti geniştir, mağfireti geniştir, nasıl isterseniz öyle yaşayın, sonuçta sizi affeder telkinle kulak verirsek, o zaman ister istemez sapmaya başlamış oluruz. Ve bu sapıklık maksud olan, gayemiz olan kulluktan bizi uzaklaştırmaya başlar. İşte bu sebeple Allahu Teala pek çok ayet-i kerimede rahmetini, şefkatini vurguladıktan sonra Maliki yevmiddin, yani hesap gününün, ceza ve karşılık gününün, herkesin yaptığı işin karşılığını göreceği o günün sahibi olduğunu da hatırlatır. Ve insanlara adaletiyle muamele edeceğini, herkesin yaptığının önüne konulacağını bildirir. Böylece sadece rahmetime güvenerek fevri davranmayın, başıboş yaşamayın. Çünkü yaptığınız her şey bir gün önünüze gelecek buyurmaktadır. Kendi rahmetini ve adaletini bu şekilde hatırlattıktan sonra, kısacası kendisini bu şekilde bize bir silüet olarak canlandırdıktan sonra muhayyilemizde, hafızamızda, idrakimizde nasıl bir Rab olduğunu, her şeyin sahibi, çok merhametli fakat adaletli, hikmetli bir Rab olduğunu bize kendini tanıttıktan sonra der ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Bu ayet-i kerimeden itibaren siga değişti. Önce Allahu Teala üçüncü bir şahıs olarak kendisini tanıttı. Fakat burada artık kendisi tanınmış bir Rab olduktan sonra, kullar onu o haliyle tanıdıktan sonra, onun kudretini, yüceliğini, merhametini, adaletini layıkıyla anladıktan sonra artık müşahede makamına gelmiştir. Kullar Rablerini tanımıştır. Böylece Zat-ı Uluhiyete ait bu kısa, öz ama şumullü, geniş kapsamlı bilgilendirmenin neticesinde kul kendi acziyetini, eksikliğini fark eder ve böyle yüce bir Rabbin karşısında ilk sözünü "Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet ederiz" diyerek içinden taşan o acziyetini, Allahu Teala'nın uluhiyetine olan hayranlığını ortaya döker. Na'budu kelimesi, yani biz ibadet ederiz kelimesi, ibadet kökünden, abede, ubudet ve ubudiyet köklerinden gelir. Abede, bir işi azim ve istekle yapmaktır. Ubudet ise tevazu göstermek, yüzü yerlere sürmek demektir. Ubudiyete gelince, kulun tanıdığı Rabbine düzenli olarak belli şartlar çerçevesinde kulluk yapması, boyun büküp tazimde bulunmasıdır. Şimdi bu tariflerde ortak noktaları birleştirecek olursak, önce işin içinde bir azim ve istek var, kararlılık var, niyet var. Kul, Allah'ın yüceliğini kabul ettikten sonra, takrir ettikten sonra, ona kul olmaya, onun emrini yerine getirmeye istekli olacak. Sadece istek yetmiyor, gelgeç bir heves şeklinde değil, bir azim ve kararlılık taşıması gerekiyor bu isteğin. Yani kulluk sadece bir günlük, iki günlük bir boyun eğme, tevazu hissetme hali değildir. Kulluk bir ömür boyunca devam etmesi gereken, aynı çizgide aksamadan, kırılmadan, zikzak yaşamadan devam etmesi gereken uzun, upuzun bir çizgidir. Hayat çizgisi kadar uzundur. Bir başka ayet-i kerimede Rabbimiz "Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn." Yani sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et, kulluk et buyurmaktadır. O halde bir kulun, ya ben Allahu Teala'yı çok seviyorum, ona çok bağlıyım diyerek sadece 24 saatini gece gündüz kullukla geçirmesi, sonra bir hafta hiçbir şey yapmaması bir kulluk çeşidi değildir. Kullukta istek, azim ve istikrar önemlidir. O halde kul birinci basamakta niyetini ve azmini ortaya koyacak. İkincisi tevazu gösterecek, ortak noktalardan bir diğeri. Kul Allah'a karşı kulluk yaparken mütevazi olacak. Kendi yerini, kendi makamını bilecek. Şayet hem kulluk yapar, hem secdeye başını koyar, alnını koyar ama içinde kibir putu devam ederse, o kul o ibadetten bir şey almamış demektir. Belki yaptığı şeyin adı ibadet olabilir, fakat mahiyet itibariyle o kulu yetiştirmemiş, kulluğa hazırlamamış, Allah'ın yüceliğini ona fark ettirmemiş demektir. Dolayısıyla böyle bir kulluk da Allah'ın murad etmediği bir kulluktur. Diğer bir husus bu tariflerde, kulluğun belli şartlar içerisinde ve Allah'ın rızasına uygun şekilde yapılması gerekir. Ya ben Allah'a mesela tavuk kurban etmek istiyorum. Ben Allah için yumurta dağıtmak istiyorum. Kurban olarak yumurtayı seçtim diyemez bir insan. Eğer Allah kendisine nasıl ibadet edileceğine dair bir takım esaslar belirlemişse, kulun bunlara riayet etmesi şarttır. Kendi isteğine, kendi zevkine, kendi tecrübe veya aklına göre ibadetler üretemez. Sonuç olarak bir kul niyeti, isteği, azmi ve büyük bir iradesiyle Allah'ın sınırlarını belirlediği, şeklini tavsif ettiği şekilde Allah'a kulluk etmeye başlamışsa, bu tek başına bir kulun altından kalkabileceği bir şey değildir. Allah'ın da yardımına ihtiyacı vardır. İşte böyle bir kulluğu hakkıyla yerine getirmek için ayet-i kerimenin ikinci kısmı devreye girer. Ve iyyâke nestaîn. Ya Rabbi, biz sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz. O halde Kullukta da Allah'ın yardımına ihtiyacımız vardır. Allah yardım murad etmedikçe bize kulluk yapma için ömür vermediği müddetçe, kulluk yapmak için beden vermediği müddetçe, kulluk yapmak için bir istek, bir irade, bir azim vermediği müddetçe, o istikrarı devam ettirmek için bizi meşguliyetlerden veya başka türlü şeytanın, nefsin hilelerinden, tuzaklarından, vesveselerinden korumadığı müddetçe bizim kulluğumuzu devam ettirmemiz de çok zor, hatta imkansızdır. Burada ayet-i kerimede bir nükte daha var. O da ayet-i kerimede İyyâke na'budu, ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz buyuruluyor. Burada kul bunu söylerken tek başına söylüyor aslında. Fatiha'yı okuyan da tek başına söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu okuyan da, namazda bunu okuyan da normalde bu ifadeyi tek başına söylüyor. İfadenin ya Rabbi sadece sana ibadet ederim şeklinde değil de ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz şeklinde çoğul olarak gelmesi, Müslümanların hem cemaatle ibadet etmesini hem de her Müslümanın ferdi olarak yaptığı ibadetlerde bile kardeşlerini unutmamasını, büyük bir topluluğun bir ferdi olarak Allah'a kulluk ettiği bilincinde olmasını istiyor. O halde biz bütün ibadetlerimizde her ne kadar ferdi de olsak insanlık aleminin bir parçasıyız. Bu şekilde kulluk ediyoruz. Biz bütün mahlukat, insanların da üstünde olan bütün canlı cansız varlıkların Allah'ın emirlerine, yasaklarına boyun eğdiği gibi ona isteyerek veya gönülsüz bir şekilde mecburen boyun eğdiği gibi Allah'a itaat ediyoruz, ibadet ediyoruz. Ve biz daha dar çerçevede de Müslümanlar olarak ibadet ediyoruz ve her bir Müslüman ibadet ederken bir diğerinden haberdar, bir diğerine dua ediyor. Biz topyekün büyük bir millet, ümmeti Muhammed olarak Allah'ın kullarıyız ve ona kulluğumuzu arz ediyoruz. Allah'tan yardım istemenin, ya Rabbi biz ancak senden yardım isteriz demenin de bir icabı var. Kul önce niyetini, iradesini, azmini ortaya koyacak ve bir ibadet şekliyle Allah'a yaklaşmaya çalışacak. Kul önce ibadet etmeli ki Allah'ın yardımına, rızasına müstahak olsun. Kul ibadet tokmağıyla Allah-u Teala'nın kapısını çalacak ki içeriden lütuf, ihsan, bereket, mağfiret gelsin. Bakara suresinin 153. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyurmaktadır. Burada da Allah'tan yardım istemenin yolu sabır ve namaz olarak gösterilmektedir. Yani kul önce kendi üzerine düşeni yapacak ki Allah da kendi şanından, kendi lütfundan olarak o kuluna fazlasıyla ikram ve ihsanda bulunacak. İşte Fatiha suresinin bu ayet-i kerimesi de önceki ayet-i kerimelerle bağlantılı olarak kişiyi Allah'ın huzurunda ibadete durmuş bir cemaatin parçası olarak ondan niyazda bulunmaya sevk eder. Müşahhas bir varlık, somut bir varlık haline gelen Allah-u Teala'nın özellikleri kulu Allah'a yaklaştırır, onun huzuruna çıkartır ve kul bu iştiyakla, bu heyecanla, "Ya Rabbi, biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz," der. Fakat dua burada bitmez. Duanın bundan sonraki kısmında inşallah gelecek hafta yine bu programımızda Şebnem Kuşağı'nda sizlerle paylaşacağım. Bir hadis. Muhterem dinleyicilerim, programımızın bu bölümünde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif nakledeceğim inşallah. Abdullah İbni Ömer bin Hattab radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinlediğini söylemiştir. Bu hadis-i şerif uzun bir hadis-i şerif. O yüzden Arapçasını nakletmeyeceğim. Ve daha çok menkıbe türünden, kıssa türünden bir hadis-i şerif olduğu için kıssaya ayırdığımız vakti de bu hadis-i şerifle birleştirmiş olacağız bu programda. Evet, Abdullah İbni Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu naklediyor. Sizden önce yaşayanlardan 3 kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olunca yatıp uyumak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığımız iyilikleri anlatarak Allah'a dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramaz dediler. İçlerinden biri söze başlayarak, "Allah'ım, benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlara yemeklerini yedirmeden çoluk çocuğuma ve hizmetçilerime bir şey yedirip içirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce de dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini annemle babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesini de uygun görmedim. Süt kabı elimde şafak sökene kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan sızlanıp duruyorlardı. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Rabbim, şayet ben bunu senin rızanı kazanmak için yapmışsam, şu kaya sıkıntısını başımızdan al," diye yalvardı. Kaya biraz aralandı fakat çıkılacak gibi değildi. Bir diğeri söze başladı. "Allah'ım, amcamın bir kızı vardı. Onu herkesten çok seviyordum." Bir başka rivayete göre bir erkek bir kadını ne kadar severse ben de onu o kadar seviyordum. Ona sahip olmak istedim fakat o arzu etmedi. Bir yıl kıtlık olmuştu. Amcamın kızı çıkıp geldi. Kendisini bana teslim etmek şartıyla ona 120 altın verdim. Kabul etti. Ona sahip olacağım zaman dedi ki, "Allah'tan kork. Dinin uygun görmediği bir yolla beni elde etme. En çok sevip arzu ettiğim o olduğu halde bu sözü üzerine kendisinden uzaklaştım, verdiğim altınları da geri almadım. Allah'ım, eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, başımızdaki sıkıntıyı kaldır," diye yalvardı. Kaya biraz daha açıldı. Fakat yine çıkılacak gibi değildi. Üçüncü adam da, "Allah'ım, vaktiyle ben birçok işçi tuttum. Parasını almadan giren bir iş dışında hepsinin ücretini verdim. Ücretini almadan giden adamın parasını çalıştırdım. Bu paradan büyük bir servet oluştu. Bir gün bu adam çıka geldi. Bana, "Ey Allah'ın kulu, ücretimi ver," dedi. Ben de ona şu gördüğün develer, sığırlar, koyunlar ve köleler senin ücretinden meydana geldi dedim. Adamcağız, ey Allah'ın kulu, benimle alay etme deyince seninle alay etmiyorum diye cevap verdim. Bunun üzerine o geride bir tek şey bırakmadan hepsini önüne katıp götürdü. Rabbim, eğer bu işi sırf senin hoşnutluğunu kazanmak için yapmışsam, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi kurtar diye yalvardı. Mağaranın ağzını tıkayan kaya iyice açıldı, onlar da çıkıp gittiler. Konumuzla da direkt alakalı olan bu hadis-i şerifte, üç ayrı kişi farklı zamanlarda Allah'ın rızasını kazanmak için gizlice yapmış oldukları bir takım hayırları Allah'a arz ediyorlar ve içlerinde bulundukları bu sıkıntılı halden korunmak, kurtulmak için bu amelleriyle Allah'tan yardım istiyorlar. Biraz önce ayet-i kerimeyi izah ederken de söylediğim gibi kula düşen istiâneden önce, Allah'tan yardım dilemeden önce kulluk yapmaktır. Kul, kulluğuna devam ettiği zaman Allah da onun işlerini halleder. Yola koyar, kolaylaştırır. Burada da üç farklı ibadet. Birisi anne baba rızasını her şeyden aziz tutmak. İkincisi çok istediği halde zinadan uzak durmak. Üçüncüsü de bir insanın kul hakkına riayet ederek onun malına zayi olmaması için gayret göstermek. Ve bunlar da başka birisinin hoşnutluğu değil, sadece Allah rızasını gözetmek. İşte kul bu şekliyle sırf Allah rızasını gözeterek, yani ihlasla, samimiyetle yaptığı ibadetlerle Allah'ın huzurunda makbul bir insan olur. Aksi halde her kul Allah'ın kapısından uzak, ona yaklaşmak için çareler arar. Rabbimiz bizi rızasına yaklaştıracak güzel bir kulluk hayatı ve yardımına mazhar olmuş seçkin kulları arasına nail eylesin. Bizi Habibinin ve sevdiği diğer kullarının arasında cennette onlarla beraber haş eylesin. Gelecek hafta tekrar Şebnem Kuşağı programımızda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.